Ayrım 22.
Bordenav başını sallayarak olumlu yanıt verdi. Nana onun önermiş olduğu Geralt'in rolünü kabul etmeden önce oyunu görmek istemişti. Çünkü yeniden koket rolü yapmakta kararsızdı. Onun asıl düşlediği namuslu kadın rolüydü. Şimdi ön localardan birinin boşluğunda Labordet ile gizleniyordu. Labordet Bordenav'a Nana'ya rol versin diye üstelemekteydi. Faucher'i bakınarak Nana'yı aradı. Sonra yine provayı izlemeye başladı. Yalnızca sahnenin önü aydınlatılmıştı. Buradan geçmekte olan hava gazı borusundan uzatılan başka bir burnun ucunda yanmakta olan tek lambanın arkasına yerleştirilen bir ışık yansıtıcısı yalnız önleri aydınlatıyor, alacakaranlığın içinde kocaman açık bir göz gibi parıldıyordu. Hava gazı ışığı da burada kasvetli ve bulanık bir şekilde ışımaktaydı. Kosar daha iyi görünmek için el yazması metni hava gazı lambasının ince borusuna doğru kaldırmaktaydı. Doğrudan vuran ışık kamburunu daha belirginleştiriyordu. Arkasındaki Faucher ve Bordenav daha karanlıktaydı. Kocaman bir teknenin ortasında yalnız birkaç metrelik bir yeri aydınlatan bir tren istasyonunun direğine çivilenmiş gibi duran bir fener vardı. Bu aydınlık ortasında da sanatçılar arkalarında oynaşan gölgeleriyle garip birer hayal gibiydiler. Sahnenin kalanı bir dumanla doluydu. Bir yıkım şantiyesini tavanı çökmüş bir kubbe yandırıyordu. Her yanda merdivenler, çerçeveler, dekorlar bulunuyordu. Dekorların soluk boyaları bunlara bir yıkıntı görünümü vermekteydi. Havada da sahnedeki dekora zemin oluşturacak kocaman bezler, geniş bir paçavra deposunun kirişlerine asılmış paçavralar gibi durmaktaydı. En tepede bir pencereden vurmakta olan parlak bir güneş ışığı tavanın kubbesine altın bir çubuk gibi kesmekteydi. O sırada sahnenin gerisinde söz sıralarının gelmesini bekleyen sanatçılar konuşuyordu. Koltuğundan öfkeyle sıçlayan Bordenav, "Sussanız ya canım!" diye bağırdı. "Burada tek sözcük bile işitemiyorum. Konuşacaksanız dışarı çıkıp gidin. Burada çalışıyoruz biz. Barilo, yine konuşan olursa herkese cezaya basarım." Bir an sustular. Bir bahçenin köşesinde bir sırayla birkaç bahçe iskemlesinin üstüne oturmuşlardı. O akşam oynanacak oyunun ilk dekoruydu bahçe. Fontan'la Prulier Rosmignon'u dinliyordu. Folies Dramatiques tiyatrosunun müdürü Rosa çok güzel önerilerde bulunmuştu. Derken bir ses işitildi. "Düşes, Saint Fermin, haydi, sıra Düşes Le Fermin'de." İkinci çağrıdan sonra Prulier Saint Fermin rolünü kendisinin yapmakta olduğunu anımsadı. Düşes rolünü oynayan Rose sahneye girmek için onu çoktan beri beklemekteydi. Yaşlı Bosk, boş ve çın çın öten sahne tahtaları üstünde ayaklarını sürüyerek gelip oturdu. Bunun üzerine Clarice ona kendi oturduğu sırasının yarısını verdi. Bordenav'ı göstererek "Neden böyle bağırıp duruyor?" dedi. "Birazdan çok hoş olacak doğrusu. Bu adam sinirleri tepesine çıkmadan onu hazırlayamıyor nedense şu sıralar." Bosk omuzlarını silkti. Böyle kargaşalara aldırdığı yoktu. Fontan, "Başarısızlığın kokusunu aldı," diye mırıldandı. "Bu oyun çok aptalca geliyor bana." Sonra yine Clarice'den yana dönüp Rose'un öyküsüne sözü getirerek, "Folies Dramatiques tiyatrosunun önerilerine inanıyor musun sen? 100 temsil boyunca geceliğine 300 frank alacakmış. Yanında da yazlık bir ev neden vermiyorlar? Karısına 300 frank verirlerse Mignon Bordenav'ı hemen bırakıverir." Clarice 300 frank verdiklerine inanıyordu. Bu Fontan da durmadan arkadaşlarını eleştirirdi. O sırada Simon onların sözünü kesti. Soğuktan çeneleri titriyordu. Tümü önlerini iliklemiş, boyunlarına atkılar sarmıştı. Ta tepede ışıldamakta olan, sahnedeki kasvetli soğuğa bir türlü ulaşmayan güneş ışığına baktılar. Dışarıda Kasım ayının duru gökyüzü altında ortalık buz tutmuştu. Simon, "Sanatçılar odasında ateş yanmıyor," dedi. Bordenav öyle eli sıkı oldu ki çok iğrenç doğrusu. "Ben gitmek istiyorum. Hasta olmaya niyetim yok." Bordenav gök gürültüsünü andıran bir sesle "Susun yahu!" diye bağırdı. O zaman birkaç dakika boyunca yalnız sanatçıların karma karışık bir halde ezberlerini okudukları duyuldu. Kendilerini yormamak için dümdüz bir sesle okuyorlardı. Bununla birlikte anlamlı bir yerine geldikleri zaman salona şöyle bir göz atıyorlardı. Salon karşılarında ağzına kadar açık bir delik gibiydi. İçinde de penceresiz, kapalı, yüksek tavanlı bir tağı lambarındaki ince tozları arındıran belirsiz bir boşluk dalgalanmaktaydı. Lambaları sönük salon yalnız sahnedeki kısık ışıkla aydınlanmaktaydı. Uyuklar gibi duruyordu. İnsanın içini karartan hüzünlü bir hali vardı. Tavandaki zifiri karanlık resimleri kaplamıştı. Sağ ve soldaki ön locaların en üsttekinden en aşağıdakine doğru kül rengi bezden kocaman örtüler sarkmıştı. Bunlar kumaş perdeleri korumak için asılmıştı. Başka yerlerde de kılıflar vardı. Locaların, balkonların pervazlarına da bezler yayılmıştı. Bunlar balkonları kaplayan çifte kefen gibi duruyor, donuk beyaz renkleriyle karanlığı kirletiyordu. Salonun genel renksizliği içinde yalnız locaların daha koyu girintileri fark ediliyordu. Localara bakılınca bina katlarının iskeleti ortaya çıkmaktaydı. Bu arada kırmızı kadifeleri karaya dönüşmekte olan koltuklar da leke halinde seçiliyordu. İyice aşağıya indirilen avize, orkestra yerine avize küpleriyle dolduruyordu. İnsana bir taşınmayı, bir daha geri dönmeyecekleri bir yolculuğa çıkan izleyicilerin hareketini düşündürüyordu. Tam o sırada Rose, bir yosmanın evinde yolunu şaşırmış küçük bir düşes tavırlarıyla sahnenin önüne doğru ilerlemekteydi. Ellerini kaldırarak bu yas tutuyormuş gibi görünen kasvetli, boş, karanlık salona bakıp çok hoş bir şekilde dudak büktü. Bir etki yaratacağından emin, sözcüklerin üstüne basa basa ''Tanrım, ne tuhaf insanlar!'' dedi. Nana gizlendiği zemin katlı locasının dibinde geniş bir şala sarılmış, Rose'a yiyecekmiş gibi bakarak oyunu izliyordu. Labordet'e doğru dönerek alçak sesle ''Onun geleceğinden emin misin?'' diye sordu. ''Tamamen eminim. Bir bahane yaratmak için Mignon'la gelecektir kuşkusuz. O görünür görünmez hemen Matilde'nin soyunma odasına çıkarsın. Onu senin yanına getiririm ben.'' Kont Muffa'dan söz ediyorlardı. Tarafsız bir yerde yapılacak bu buluşmayı Labordet hazırlamıştı. Bordenav'la bu konuda ciddi bir görüşme yapmıştı. Ard arda iki başarısızlık Bordenav'ın işlerini bozmuştu. Bu yüzden kontu kendi yanına çekmek, belki de ondan ödünç para alma umuduyla hemen tiyatrosunu vermiş, Nana'ya da bir rol önermişti. Labordet, şu Geralt'in rolüne ne dersin diye sordu. Kımıldamadan duran Nana karşılık vermedi. Birinci perdede Dük de Berovic karısını bir operet yıldızı olan sarışın Geraldin'le aldatıyordu. İkinci perdede ise Düşes Helen'in bir maskeli balo gecesi aktrisin evine geldiği görülüyordu. Düşes, aktristen bu kadınların hangi sihirli güçle kocalarını elde edip kendilerine bağlamalarının gizini öğrenmek istiyordu. Düşes'i buraya yakışıklı kuzeni Oscar de Firmin getirmişti ve onu baştan çıkarmaya umuyordu. Düşes ilk ders olarak büyük bir şaşkınlık içinde Geraldine'in Dük'le arabacılar gibi kavga ettiğini hayranlıkla dinliyordu. Bunun üzerine Düşes elinde olmadan ''Ya demek erkeklerle böyle konuşmak gerekirmiş'' diye bağırıyordu. Geraldine perdede yalnız bu sahneye çıkıyordu. Düşes'e gelince o da merakının cezasını çok geçmeden çekiyordu. Baron de Terdalvio adında yakışıklı, yaşlı biri onu bir yosma sanıp pek ateşli davranıyordu. Oysa öte yandan Berovec öpüşerek Geraldine'le barışıyordu. Geraldine rolü henüz dağıtılmadığından Kosar Baba rolü okumak için ayağa kalkmıştı. Elinde olmadan bazı tavırlar takınıyor, bozkun kolları arasında figüranlık yapıyordu. Bu sahnedeydiler. Prova isteksizce sürünürken Fauchery birden koltuğundan sıçradı. O zamana kadar kendini tutmuştu ama sinirlerine hakim olamıyordu artık. ''Böyle olmuyor!'' diye bağırdı. Aktörler ellerini sallayarak durdu. Fontan yüzünü buruşturarak kimseye aldırmayan tavırla ''Neden olmuyormuş?'' dedi. ''Hiç kimse başaramıyor. Hem de hiç olmuyor. Hiç olmuyor.'' Fauchery böyle söyleyerek elleriyle hareketler yapmaya, döşemede aşağı yukarı gidip gelmeye, sahneyi oynamaya başladı. ''Siz Fontan, Tardivoy'un aşka gelişini anlayıverseniz ya. Düşes'i kavramak için şu hareketi yapıp eğilmeniz gerek. Rose, sen de tam o sıradan ansızın şöyle bakacaksınız ama o kadar çabuk değil. Ancak öpüşme sesini duyunca yapacaksın. Daha önce değil.'' Durdu. Açıklamalarının coşkusu içinde Kosar'a seslenerek ''Geraldin, haydi öpün.'' dedi. ''Daha güçlü öpün ki işitilsin.'' Kosar Baba bozka doğru dönerek dudaklarının hızlı hızlı şaklattı. Fauchery zafer kazanmışçasına ''Tamam, işte böyle öpülür.'' dedi. ''Bir kez daha öp. Görüyorsun ya Rose, bu arada ben içeri girdim ve ''Aa, kadın onu öptü!'' diye bağırıyorum. Ama bu arada Tardivio'nun yeniden görünmesi gerek. Anlıyor musunuz? Fontan, siz yeniden görüneceksiniz. Haydi bakalım, bunu hep birlikte deneyin. Aktörler sahneye yeniden geçti. Ama Fontan rolünü öyle büyük bir kötü niyetle oynuyordu ki işler hiç iyi gitmedi. İki kezinde de Fauchery açıklamalarını yinelemek zorunda kaldı. Her yinelemede daha ateşli oynuyordu. Herkes durgun bir tavırla onu dinliyor. Fauchery onlardan baş aşağı yürümelerini istemiş gibi bir an bakışıyorlar. Sonra beceriksiz bir tavırla yeniden deniyorlar. Hemen duruveriyorlardı. Tümü de ipleri kopmuş kuklalar gibi katı ve hantaldı. Fontan sonunda küstah sesiyle ''Yok, bu bana göre değil, anlamıyorum.'' dedi. Bordenav ağzını açmamıştı hiç. Koltuğuna iyice gömülmüş, yanmakta olan tek hava gazı lambasının loş ışığında gözlerine kadar indirmiş olduğu şapkasının tepesi görünmekteydi. Elinden bıraktığı bastonu dizlerinin arasındaydı. İnsan onu uyuyor sanırdı. Ama birden doğruldu. Sakin bir tavırla Fauchery'e dönerek, ''Yavrum, bu aptalca.'' dedi. Yazar sapsarı kesilmişti. ''Aptalca ne demek?'' diye bağırdı. ''Aptal olan sizsiniz azizim.'' Bordenav bunun üzerine birden öfkelenmeye başladı. Aptal sözcüğünü yineledi. Daha sert sözler arandı. Sonunda ahmak, sersem sözlerini buldu. İzleyiciler ıslık çalardı. Perdeyi bitiremezlerdi. Fauchery de çileden çıkmıştı ama Bordenav'ın kaba sözlerinden pek alınmamıştı. Her yeni oyunda birbirlerini böyle hırpalarlardı. Fauchery bu kez ona açıkça kaba herif deyince Bordenav kendini iyice yitirdi. Elindeki bastonunu çark gibi çeviriyordu. Bir sığır gibi burnundan soluyarak ''Allah kahretsin, beni rahat bırakın be!'' diye bağırıyordu. ''Böyle saçmalıklarla tam bir çeyrek saatimizi yitirdik. Evet, saçmalık bunlar. Hiçbir anlamı yok. Aslında iş öyle basit ki. Sen Fontan, hiç kımıldamayacaksın. Sen Rose, sen de küçük hareketi yapacaksın. Fazlasını değil, sonra da ineceksin. Hadi bakalım, yine yapın. Kosar, şimdi öpün.'' Bunun üzerine bir kargaşa oldu. Sahne daha iyi olmuyordu. Şimdi Bordenav bir fil sevimliliğiyle maymun gibi hareketler yapıyordu. Bu arada Fauchery acımaklı bir tavırla omuzlarını silkelerek alay etmekteydi. Ardından Fontan işe karışmak istedi. Bosk da bazı öğütler vermeye kalkıştı. Yorgunluktan dermanı kesilen Rose sonunda kapı yerine kullanılan iskemlenin üstüne oturmuştu. Kimse oyunun neresinde olduğunun farkında değildi. Bunlar yetmiyormuş gibi Simon da sıranın kendisinde olduğunu sanarak bu kargaşa ortasında sahneye erken girdi. Tüm bunlar Bordenav'ı öylesine öfkelendirdi ki bastonunu havada korkunç bir şekilde çevirdikten sonra Simon'un kıçına hızla indirdi. Bir kadınla yatmışsa provalarda sık sık ona dayak atardı. Simon kaçarken Bordenav ardından öfkeyle bağırıyordu. ''Kulağına küpe olsun bu kahrolası. Canımı daha fazla sıkarsanız burayı kapatırım bilmiş olun.'' Fauchery tiyatrodan ayrılıyormuş gibi şapkasını başına bastırmıştı. Ama sahnenin dibinde durdu. Bordenav'ın öfkeyle yeniden yerine oturduğunu görünce o da aşağı indi. Öteki koltuğa geçip yerine oturdu. Bir süre kımıldamadan yan yana durdular. Bu arada karanlık salona ağır bir sessizlik çökmekteydi. Aktörler 2 dakika kadar bekledi. Tümü de ezici bir iş yapmış gibi bitkindi. Sonunda Bordenav iyice sakinleşmiş, her zamanki sesiyle ''Neyse, oyunu sürdürelim.'' dedi. Fauchery ''Evet, sürdürelim.'' dedi. ''Sahneyi yarın bir düzene sokarız.'' Sonra koltuklarına uzandılar. Prova sıkıntıyla ve büyük bir kayıtsızlıkla akışını sürdürdü. Müdürle yazar arasındaki kapışma sırasında Fontan'la ötekiler dipteki bahçe sırasıyla iskemleleri üstünde pek sevinçliydiler. Kıs kıs gülüyor, homurdanıyorlar, kaba sözlerle şakalar yapıyorlardı. Kıçına baston yemiş olan Simon ağlamaktan sesi kısılmış olarak geri gelince sanatçılar işi acıklı yönüyle ele almaya, yerinde olsalardı o hergeleyi boğazlayacaklarını söylemeye başladılar.
Tamam. Simon başıyla onaylarken gözlerini siliyordu. İşi bitmişti artık. Bordenav'ı bırakıyordu. Üstelik Steiner bir gün önce kendisine onu ünlü biri yapacağını söylemişti. Clarice çok şaşırmıştı. Bankacının 5 parası yoktu. Ama Prulier gülmeye başladı. Bu namussuz Yahudinin Rose'la adı çıkınca Landes tuzlaları işini ortaya çıkararak çevirdiği oyunu anımsattı. Şimdilerde yeni bir tasarı hazırlamaktaydı. Boğaziçi'nin altına tünel kazacaktı. Simon büyük bir ilgiyle dinliyordu. Clarice'in ise bir haftadır öfkesi geçmemişti. Başından sepetleyince kendini saygıdeğer Gaga'nın kollarına atan o Lafaloise hergelesi çok zengin bir amcanın mirasına konmak üzereydi. Böyle işler hep onun başına gelirdi. Parsayı başkası toplardı her zaman. Sonra şu Bordenav pisliği. Kendisine 50 satırlık bir rol vermişti. Geraldine rolünü oynayamaz mıydı sanki? Bu rolü düşünmüştü. Nana'nın bunu reddedeceğini umuyordu. Prulier pek soğuk bir tavırla ''Ya ben?'' dedi. ''Benim rolüm 200 satır bile değil. Rolü geri vermeyi düşünüyordum. Sam Furman rolünü bana vermesi çok ayıp. İnsanı başarısızlığa uğratacak bir rol. Hem ne uslup öyle. Haberiniz olsun. Hiç tutmayacak bu oyun.'' O sırada Barillo babayla konuşmakta olan Simon soluk soluğa geri gelerek ''Nana'dan haberiniz var mı? Salondaymış o.'' dedi. Clarice bakmak için ayağa kalkarak ''Neredeymiş?'' diye sordu hemen. Haber hemen yayılıverdi. Herkes eğilip bakıyordu. Prova bir an kesilmiş gibi oldu. Ama Bordenav suskunluğundan sıyrılarak bağırdı. ''Ne var? Neler oluyor? Perdeyi bitirsenize. Siz de susun bakalım orada. Sıktınız artık.'' Nana zemin kattaki locasında hala oyunu izliyordu. Labordet 2 kez onunla konuşmak istemişti. Ama Nana kızmış, onu susturmak için dirseğiyle dürtmüştü. İkinci perde biterken tiyatronun dip tarafından iki gölge belirdi. İkisi de gürültü yapmamak için ayaklarının ucuna basarak yürüdüğü sırada Nana onların Mignon'la Kont Mufa olduklarını gördü. İkisi gelip Bordenav'ı sessizce selamladı. Nana rahat bir soluk alarak "Ah geldiler işte" diye mırıldandı. Rose Mignon son cümlesini söyledi. Bunun üzerine Bordenav 3. perdeye geçmeden önce 2. perdenin yinelenmesi gerektiğini söyledi. Sonra provayı bırakarak Kont'u aşırı derecede kibar bir tavırla karşıladı. Bu arada Fauchery çevresini alan aktörlerle pek ilgileniyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Mignon ellerini arkasına kavuşturmuş ıslık çalıyor, çok sinirli görünen karısı Rose'dan gözlerini ayıramıyordu. Labordet Nana'ya yukarı çıkıyor muyuz diye sordu. Seni locana yerleştirir, sonra onu almaya inerim. Nana hemen locadan ayrıldı. Orkestra koltuklarının bulunduğu koridoru da el yordamıyla aşmak zorunda kaldı. Karanlıkta kaçarken Bordenav onun Nana olduğunu anladı. Tam sahnenin arkasından geçen koridorun sonuna ulaştığı zaman ona yetişti. Bu koridor çok dardı. Duvarlarında gece gündüz hava gazı yanmaktaydı. Burada işi bir an önce sona erdirmek için kokot rolünü vallandırarak anlatmaya başladı. Ne rol değil mi ha? Tam sana göre. Yarın gel de prova yapalım. Nana soğuk duruyordu. Üçüncü perdeyi görmek istedi. Üçüncü perde çok harika. Düşes kendi evinde de kokotça davranıyor. Bu da Bordenav'ı tiksindiriyor. Sonunda uslanıyor. Bu arada ortaya karmaşık bir durum çıkıyor. Tardivoğ çıka geliyor ve kendini bir dansözün evinde sanıyor. Nana Bordenav'ın sözünü keserek "Peki Geraldin ne yapıyor?" diye sordu. Bordenav biraz sıkılarak "Geraldin mi?" diye yineledi. "Onun da bir rolü var. Uzun değil ama pek başarılı. Dedim ya senin için biçilmiş kaftan. Sözleşmeyi imzalıyor musun?" Nana Bordenav'a dik dik bakıyordu. Sonunda yanıt verdi. "Birazdan. Düşünürüz bakalım." Sonra merdivende kendisini beklemekte olan Labordet'in yanına gitti. Tüm tiyatro onu tanımıştı. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Prulier buna kepazelik diyordu. Clarice ise rolü için endişe ediyordu. Fontan gelince soğuk bir tavır takınmış, kayıtsız numarası yapıyordu. Çünkü eskiden sevmiş olduğu bir kadına yüklenmek ona düşmezdi. Aslında eski tutkunluğu kine dönüşmüştü. Nana'nın güzelliği, kendisine olan bağlılığı, yalnızca garip huylu bir insan oluşundan kaynaklanan bir ahlaksızlıkla hiçbir zaman istememiş olduğu bu ortak yaşantı yüzünden genç kadına büyük bir hınç duymaktaydı. Bunun üzerine Labordet gelip de Kont'a yaklaşınca zaten Nana'nın varlığından kuşkuya düşmüş olan Rose Mignon birden her şeyi anlayıverdi. Mufa onu mahvediyordu ama bu şekilde terk edileceği düşüncesi Rose'u çileden çıkardı. Genellikle kocasıyla bu tür şeyleri konuşmazdı. Ama bu kez sessizliğini bozarak açıktan açığa "Neler olduğunu görüyorsun değil mi?" dedi. "Ama o Steiner'e ettiği oyunu bana oynamaya kalkışırsa onun gözlerini oyarım vallahi." Mignon sakin ve büyüklük taslayan, her şeyi bilen birinin tavrıyla omuzlarını silkerek "Sesini kessene" diye mırıldandı. "Sus da canımı sıkma." İşin aslını biliyordu. Mufa'nın iflahını kesmişti. Nana'nın bir işareti üzerine Kont'un onun ayaklarına kapanacağını seziyordu. Erkekleri iyi tanıdığından durumdan olabildiğince yararlanmaktan başka bir düşüncesi yoktu. Sonu görmek gerekiyor. O da bekliyordu. Bordenav, "Rose, hadi sahneye" diye bağırdı. İkinci sahne yeniden başlıyor. Mignon, "Hadi git de işi bana bırak" dedi. Sonra işi alaya dökerek Fauchery'i oyunu konusunda överek biraz gönül eğlendirdi. Bu oyun pek güçlüydü. Yalnız hanımefendi neden bu kadar namusluydu? Doğal değildi bu. Sonra Geraldine'in buna aşığı olan Dük de Beveridge rolünün kimin oynayacağını sorarak sırıttı. Ama Fauchery kızmak bir yana gülümsedi. Bordenav Mufa'dan yana bir göz atarak kızmış göründü. Mignon'un gözünden kaçmadı. Bunun üzerine ciddileşti yeniden. Tiyatro müdürü "Tanrı aşkına başlamıyor muyuz?" diye bağırdı. "Ne duruyorsun Barillo? Bosk hala gelmedi mi? Bu herif beni takmıyor mu?" O sırada Bosk sakin sakin çıkıp geldi. Labordet Kont'u alıp götürdüğü sırada prova yeniden başladı. Kont, Nana'yı yeniden göreceğini düşündükçe titremekteydi. Araları bozulduktan sonra büyük bir boşluk hissetmiş, aylak kalmış, alışkınlıklarının bozulduğundan acı duyduğunu sanarak Rose'un yanına götürülmesine ses çıkarmamıştı. Zaten yaşadığı bu uyuşukluk içinde her şeyi bilmezden gelmenin daha iyi olacağını düşündü. Nana'yı aramaya yanaşmamış, Kontesse de bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Onurunu korumak için olanları unutmanın bir görev olduğunu sanmaktaydı. Ama içinde bilmediği bir şeyler oluyor, anılar, teninin duyduğu bir takım kalleşlikler, yeni, bencil, sevecen, hatta babaca bazı duygular yüzünden Nana ona yavaş yavaş egemen oluyordu. O korkunç sahne silinmekteydi. Fontana artık gözü görmüyor, Nana'nın karısının ihanetini suratına çarparak kendisini kapı dışarı edişini anımsamıyordu. Tüm bunlar uçup gitmiş sözlerdi. Oysa yüreğinde acı bir burkulma kalmıştı ve bunun acısı yüreğini gittikçe daha fazla sıkıştırıyor, onu boğacak gibi oluyordu. Aklına saçma şeyler geliyor, onu gerçekten sevmiş olsaydı Nana'nın kendisine ihanet etmeyeceğini düşünerek kendini suçlu buluyordu. Duymakta olduğu sıkıntı çekilmez hale geldi. Çok mutsuz oldu. Bu eski bir yaranın sızlaması gibi bir şeydi. Ortaya birden çıkıveren, her şeye körü körüne razı bir istek değil de bir kadına karşı duyduğu kıskanç bir tutkuydu. Yalnızca ona, onun saçlarına, dudaklarına, hiç aklından çıkaramadığı vücuduna gereksinimi vardı. Sesinin tınısını anımsadığında tüm üyelerini bir titreme sarmaktaydı. Onu bir cimrinin açgözlülüğü, sonsuz duygularla arzuluyordu. Bu aşk benliğini öyle acı bir şekilde doldurmuştu ki bir buluşma ayarlamak için aracılık yapmakta olan Labordet henüz söze başladığı sırada Kont zapt edemediği bir atılışla onun boynuna sarılmış, sonra kendisi gibi bir adamın böyle gülünç bir biçimde kendini unutmasından utanç duymuştu. Ama Labordet çok anlayışlı bir adamdı. Yalnızca ikinci katta sağdaki koridor kapı açıktır diyerek Kont'un yanından ayrılmakla ne denli kibar olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mufa evin bu sessiz köşesinde yapayalnızdı. Sanatçıların odasının önünden geçerken açık duran kapılardan bu kocaman odanın utanç verici lekelerle, eskiliğiyle gün ışığında ne kadar perişan olduğunu görmüştü. Sahnenin karanlığından, gürültüsünden çıktıktan sonra onu en çok şaşırtan şey bu merdivenin duru beyazlığı, derin sessizliği olmuştu. Oysa bir akşam burayı her yana hava gazından islenmiş bir halde görmüştü. Basamaklar da katlardan inen kadınların ayak sesleriyle çınlıyordu. Soyunma odalarının ıssız, koridorların boş olduğu belliydi. Ne bir ses ne de gürültü vardı. Basamakların hizasındaki kare pencerelerden giren Kasım ayının solgun güneşi sarı bir ışık saçmaktaydı. Yukarıdan dökülen ölüm sessizliğinin içinde bu ışıkların ortasında tozlar oynaşıyordu. Bu sakinlik ve sessizlik onu mutlu etti. Soluklanmaya çalışarak merdivenlere ağır ağır çıktı. Yüreği hızla çarpıyor, iç çekerek ağlayarak bir çocuk gibi davrandığı için de korkmaya başlıyordu. Bunun üzerine birinci katın sağanlığında kimsenin kendisini göremeyeceğinden emin olarak duvara sırtını verdi. Mendilini dudaklarına bastırmış, yamuk basamaklara, elle sürtünmekten cilalanmış demir trabzana, çatlamış kabarmış bardanaya bakıyordu. Genel evlerde görülen bu yoksul görüntü, yosmaların uyumakta oldukları bu öğle sonunun çiğ ışığı altında tamamen gözlerinin önüne serilmekteydi. Bununla birlikte ikinci kata yaklaşırken bir basamağın üzerine kıvrılıp yatmış kocaman kırmızı bir kedinin üstünden atlamak zorunda kaldı. Gözleri yarı kapalı olan bu kedi yapıyı tek başına korumaktaydı. Kadınların her akşam orada bıraktıkları soğumuş koku yüzünden hayvan uyuklar gibiydi. Sağdaki koridorda gerçekten de soyunma odasının kapısı hafifçe aralık duruyordu. Nana bekliyordu. Pasaklı saf kız rollerine çıkan Matilde odasını pek pis tutuyordu. Her yanında çatlak taşlar sürünüyordu. Tuvalet masası pislik içindeydi. Samanının üstüne kan dökülmüş gibi duran bir de kırmızı lekeli iskemle vardı. Duvarlara ve tavana yapıştırılmış olan kağıt tavana kadar sabunlu su lekeleriyle doluydu. Eskimiş lavanta kokusu yüzünden burası öyle pis kokuyordu ki Nana pencereyi açtı. Bir dakika kadar dirseklerini dayayarak derin derin soluk aldı. Sonra süpürgesinin karanlıklara gömülü dar avlunun yeşillenmiş döşeme taşları üzerinde çıkardığı hışırtılarını işittiği Bayan Brown'u görmek için aşağıya eğildi. Bir pancura asılmış kafesinde bir kanarya tiz çığlıklar atıyordu. Ne bulvardan ne de yakındaki sokaklardan hiçbir araba gürültüsü işitilmiyordu. Bir taşra kasabası gibi sakindi ortalık. Çevredeki geniş boşlukta güneş uyuklamaktaydı. Nana başını kaldırınca geçitteki küçük yapılarla camlı sundurmayı, daha ileride tam karşıda arka cepheleri sessiz, boşmuşçasına havaya yükselen Vivine sokağının yüksek evleri görünüyordu. Taraçalar kat kat yükseliyordu. Bir fotoğrafçı bir çatının üstüne mavi camdan büyük bir kafes yerleştirmişti. Görünüm çok hoştu. Nana dalıp gitmişti. Bir an kapıya vurulduğunu sandı. Başını çevirerek bağırdı. Giriniz. Kontu görünce pencereyi kapadı. Hava pek sıcak değildi. Ayrıca o meraklı Bayan Brown işitmese de olurdu. İkisi de ciddi ciddi bakıştılar. Sonra Kont nutku tutulmuş gibi pek dimdik durduğundan Nana gülmeye başladı. Demek yine geldin koca sersem dedi. Kont öylesine heyecanlıydı ki donup kalmış gibi duruyordu.